Yorumunu yapmakta olduğum Hezekiel kitabının 32. bölümüne geldik. Bu bölümde Firavun ve Mısır için yakılan ağıt ortaya konmaktadır. İnsanoğlu, Firavun için bir ağıt yak diyor. Ona de ki, uluslar arasında genç bir aslan gibi kendini öne sürdün. Ama sen denizlerdeki bir canavar gibisin. Irmaklarını karıştırır, ayaklarınla suları çalkalar, ırmakları bulandırırsın. Böyle okuyoruz ikinci ayette. Sen denizlerdeki bir canavar gibisin ifadesi, sen denizlerdeki bir timsah gibisin olarak da çevrilebilir. Mısırlılar aslan ve timsaha taparlardı. Irmaklarını karıştırır, ayaklarınla suları çalkalar, ırmakları barındırırsın. Gördüğünüz gibi o zamanlarda bir ekoloji sorunu vardı. Yaşlı Firavun suları bulandırıyordu. Üçüncü ayette egemen Rab şöyle diyor. Büyük bir kalabalıkla ağımı senin üzerine atacağım diyor. Onlar seni ağımla çekecekler. Büyük bir kalabalıkla ağımı senin üzerine atacağım, egemen Rab böyle diyor. Tıpkı senin balık yakalamak için Nil nehrine attığın gibi ben de seni Nil canavarı, seni Nil timsahı yakalayacağım. Sanki Tanrı şöyle diyor, seni çekip alacağım ve sarayda yaşayamayacağın bir yere götüreceğim. Kendini kullarınla aynı yerde bulacaksın. Ölüm kesinlikle insanlığı aynı seviyeye getirmektedir. Egemen Rab şöyle diyor, Babil kralının kılıcı üzerine gelecek. Babil kralı Mısır'ı yani ele geçirecektir. Ey insanoğlu, Mısır halkı için yas tut. Onları ve güçlü ulusların kızlarını ölüm çukuruna inenlerle birlikte yerin derinliklerine indir. Onlara de ki, sen başkalarından daha mı güzelsin? Aşağı in ve oradaki sünnetsizlere katıl. Hezekiel 32, 18, 19. ayetler. Şimdi Firavun da diğer yöneticileri, önderleri ölüm diyarında görecek. Asur bütün ordusuyla orada. Kılıçtan geçirilmiş, ölmüş askerlerinin mezarları çevresini sarmış. Ve orada birini daha görecek. Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor. Hepsi kılıçtan geçirilmiş, ölmüş, sünnetsiz olarak yerin derinliklerine inmiş. Yaşayanlar diyarında korku salmışlardı. Şimdi ise utanç içerisinde ölüm çukuruna inenlere katıldılar diyor 32. bölümün 22-24 ayetlerinde. Elam bütün halkıyla kendi mezarının çevresinde duruyor. Gördüğünüz gibi beden mezara kondu ama hepsi başka bir yere gitti. Hepsi ölüler diyarına gitti. Görünmeyen bir dünyaya gitti. Rab İsa'mız bu yeri kaybolanlar için acı çekme yeri olarak adlandırdı. Kurtulanlar ise onun İbrahim peygamberin koyunu olarak adlandırdığı kısımdadır. Daha sonra çarmıhtaki hırsız burayı cennet olarak adlandırdı. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Yani İsa ile birlikte çarmıha gerilen iki hayduttan bir tanesi İsa'ya ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni hatırla dedi. İsa ona sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Burada Firavun'un ölüler diyarında gördüğü başkaları da vardır. Meşek ve Tuval bütün halkıyla kendi mezarları çevresinde duruyor. Hepsi sünnetsiz, kılıçtan geçirilerek öldürülmüş. Yaşayanlar diyarında korku saçmışlardı 26. ayet ve Edom da oradadır. Sen de ey Firavun düşecek ve kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin arasına konacaksın. Şimdi şunu dinleyin. Yaşayanlar diyarında korku salmasını sağladığım halde Firavun'la halkı kılıçla öldürülenlerle birlikte sünnetsizlerin yanına konacak. Böyle diyor egemen Rab diyor Hezekiel 32. bölümde. Hezekiel bize ölüler diyarı diye adlandırılan ve görünmez dünyadan küçük bir resim verir. bu yerin sadece geçici bir görüntüsünü gördüğümüzü anımsayın. Yalnızca araçları koyacak kadar bir baraka yapmak için yeterli bir temeli olan yere gökdelenler ya da ticaret merkezi ya da büyük bir alışveriş merkezi yapmaya kalkışmayın. Başka bir deyişle bunun üzerine teoloji yani ilahiyat bilimi inşa edemezsiniz. Çünkü görünmez dünyaya dair elde ettiğimiz sadece küçücük bir bakıştır ve Tanrı da bizim bu kadar görmemizi tasarladı. Şimdi bölüm 33'e geldik. 33. bölüm bizi bu kitabın 3. önemli bölümüne getirir. 33. bölümden 48. bölümler arasındaki olan kesimde Rabbin yüceliğini ve gelen milenyum krallığını göreceğiz. 32. bölüm İsrail'in etrafındaki uluslarla ilgili öngörüleri içeriyor. Bu uluslardan bazıları İsrail'in sınır komşusuydu. Onlarla bağları hatta kan bağları bile vardı. Bu peygamberlikler Yeruşalim'in düşmesinden önce verildi. Şimdi bu peygamberlik kitabının ikinci kısmına geliriz ki bu da Hezekiel'in Yeruşalim'in düşmesinden sonraki peygamberliklerini içerir. Hezekiel yine Yeruşalim'den söz ediyor. İsrail diyarı yine onun konusu olacaktır ama mesajı bu sefer farklıdır. 25. bölüme kadar her şey Yeruşalim'in yıkılışına işaret ediyordu. Sonra Yeruşalim daha önceden onun öngördüğü gibi yıkıldı. Şimdi Rabbin yüceliğinin yeryüzünde tekrar görüleceği yaklaşan milenyum yani bin yıllık krallığını dört gözle bekleyecektir. Hezekiel'in görevlendirilmesinin yenilenmesiyle kalınmaz. Şimdiye kadar yapmış olduğu işi iyi yaptığına dair övülür. Bundan sonra sürgünde olanlara konuşacak ve onlara gelecek beklentisiyle yaşamalarını söyleyecektir. Sürgündekilerin günahlarından dolayı önceleri hiç umutları yoktu ama Hezekiel İsrail çocukları için gelecekte umut görür. Bugün de değerli dostum, imanlıların yani Mesih'e iman edenlerin umutları vardır. Bu umut insanların yeryüzünde yapmış olduğu herhangi bir şeye dayalı değildir. Bugünkü umudumuz bir felsefeye, bir ideolojiye değildir. Bugünkü umudumuz bir dine de değildir. Tanrı'nın sözüne bağlı olup onun söylediklerinin gelecekte gerçekleşeceği temeline dayalıdır. Bu günümüzdeki Tanrı'nın çocuğu için rehberdir değerli dostum. İsrail'in milenyuma girmesiyle aynı şey değildir. Biz aslında yeni yani göksel Yeruşalim'e giriyoruz. Bu biz imanlılar için önümüzdeki ilk şeydir. 33. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor Hezekiel. Rab bana şöyle seslendi. Hezekiel açısından bu ifade önemlidir. Bize söylediklerinin kendi teori ya da fikirleri olmadığını, bizzat Rabbin sözü olduğunu devamlı olarak anımsatmak istiyor. İnsanoğlu kendi halkına şöyle diyeceksin. Bir ülkenin üzerine kılıç gönderdiğim, ülke halkı aralarından birini seçip bekçi atadığı, bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çaldığı zaman. Tanrı ne diyor? Tanrı Hezekiel'e hizmetinin başında verdiği görevlendirmeye döner. Onu bir kentin bekçisine benzetir. O zamanlarda önemli kentler çevresindeki duvarlarla korunuyordu. Yetkililer kentin işgalcilere karşı korunması için geceleyin duvarın tepesine gözlemci olarak bir bekçi atıyordu. Karanlıktaki düşmanın herhangi bir hareketi söz konusu olmadığında her şey yolunda diye bağırdığını gözümde canlandırabilirim. İşin ilginç tarafı sahte peygamberlerin de düşman gelirken her şey yolunda demeleridir. Düşmanı görmeyecek kadar kördüler. Hezekiel sadık bir bekçi olmuş ve halkını düşmanın gelişine karşı ki bu Babil'di uyarmıştı. Ne var ki diyor 6. ayette, bekçi kılıcın ülkenin üzerine yaklaştığını görüp halkı uyarmak için boru çalmazsa, kılıç da gelip halktan birini öldürürse o kişi kendi günahı içerisinde öldürülmüştür. kanından bekçiyi sorumlu tutacağım. Şimdi halk günahından dolayı yargılanacaktır. Ancak bekçi onları uyarmazsa sorumlu tutulacaktır. Hezekiel onları uyarmış ama sahte peygamberler uyarmamıştı. Hezekiel işini iyi yapmıştı. 7. ayette insanoğlu diyor, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın. Hezekiel bu görevi yerine getirdi. Kötü kişiye, ey kötü kişi, kesinlikle öleceksin dediğim zaman onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan o kişi günah içerisinde ölecek ama onun kanından sen sorumlu tutulacaksın ya da seni sorumlu tutacağım diyor 8. ayette. Bekçinin sorumluluğu kötüleri yargılanacakları konusunda uyarmaktır. Halkın kendisini dinlememiş olmasına karşın Hezekiel uyarı sorumluluğunu sadakatle yerine getirdi. Bekçi kendisini sadece uyarıyı yaparak temize çıkarabilirdi. Bugün Tanrı'nın sözünü öğretenden sonuç alması istenmiyor. Pek çok insan sonuç alabilecek bir müjdeci bulalım diyor. İnsanları bir toplantıda öne çıkartmak esas önceliği almaz. Önemli olan vaizin Tanrı'nın sözünü halka vermesidir. Öne çıkmış olanlara bakmam. Kutsamadan sonra çıkanlara bakarım. Uyarıldılar mı? Bununla ilgilenmeliyiz değerli dostum. Yanlış kalabalığa bakmaktayız. Bilmem kim ne kadar güzel insanları öne gelmeleri için davet etti ve çok şeker kişiler de öne çıktılar. Aslında karar vermediler ama yine de bir hareket vardı diyorlar. Dostum, Tanrı'nın sözünü işitenin tam olarak uyarılmış olduğundan emin olmalıyız. Eğer uyarılmamışsa, bundan konuşmacı, bundan Rabbin sözünü veren kişi sorumlu tutulur. Görevini ihmal ettiği için Tanrı'ya hesap vermek zorunda kalacaktır. Rabbin sözlerini olduğu gibi söylemesi gerekir. Bu nedenle değerli dostum, Rabbin sözünü ciddiye alıp, evet insanlara, insanlarımıza Rabbin sözünü olduğu gibi vermeye çalışıyorum. İnsanların Ali'ye değil, Rab'be bağlanmalarını, Rab'be bakmalarını ve her şeyin Rab'den geldiğini onlara göstermeye, öğretmeye çalışıyorum. Ali'de bir şeyin olmadığını ama Rabbin sözü, evet her birimize bereket getirdiğini, yüreğimize sevinç getirdiğini vurgulamaya çalışıyorum. Her insanın Ali'nin sözlerine değil ama Rabbin sözlerine güvenmeleri gerekir. İşte Rabbin sözüne güvenebilmemiz için Rabbin sözünü ciddiye almalıyız. Rabbin sözünü okumalıyız, Rabbin sözünü çalışmalıyız. Orada kendi kişiliğini bulacaksın. Evet, Rabbin sözünde ya da Rabbin sözü aslında seni o aşamaya getirecektir. Sana gerçek anlamda o kişiliği verecektir. O zaman sen ruhsal alanda da kendi ayakların üzerine dikilebilir, durabilirsin. Onlara de ki diyor Rab Hezekiel'e, varlığım hak için diyor egemen Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün, niçin ölesiniz ey insanlar? Hezekiel 33 ayet 11. Aslında burada neden ölesiniz ey İsrail halkı diyor. Bu hepimiz için geçerlidir. Tanrı günahlı bir kimsenin yok olup gitmesinden sevinç duymaz. Tam tersine insanların dönüp yaşamalarından hem de sonsuza dek yaşamalarından sevinç duyar. Bu nedenle zaten Rabbin kendisi bu yolu açmıştır. Biz Rab'be dönebilelim diye, kutsal olan Tanrı'ya yeniden dönebilelim diye Tanrı işte Mesih'ini yeryüzüne gönderdi. O bizim suçlarımızı üzerine alıp, evet bizi Tanrı'ya getirdi, bizi Tanrı'yla barıştırdı. Bugün bizler Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde durabiliriz. Her imanlı Rab'bin önünde durabilir. Bu ayette açıkça görüldüğü gibi Tanrı yargılamak istiyor. Yeşaya'nın dediği gibi yargılama onun tuhaf ya da zor işidir. Tanrı onları kurtarmak istiyor ve onları kendisine dönmesi ve yaşamı kabul etmeleri için uyarıyor. Senin halkın, Rabbin yolu doğru değil diyor. Oysa doğru olmayan onların yolu diyor Hezekiel 13 ayet 17'de. İsrail çocuklarının başka bir şikayeti vardı. Tanrı'nın yargılamasında adil olmadığını söylüyorlardı. O herkesi aynı şekilde yargıladı. Buna karşın sürgünler arasında bazı iyi kişiler de vardı. Doğru kişi doğruluğundan döner de kötülük yaparsa yaptığı kötülüğün içinde ölecektir diyor 18. ayette. Bu ayet kurtuluşunu kaybeden birinden söz etmiyor. Tanrı çocuklarından biri günaha düştüğünde onu yargılayacağını söylüyor. Elçi Pavlos bunun aynısını 1. Korintoslar 11. bölüm 31. ayette söyledi. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık diyor. Ve Tanrı Yuhanna aracılığıyla ölümcül bir günah olduğunu söylüyor. 1. Yuhanna 5. bölüm 16. ayette. Bir Tanrı çocuğundan bahsediyor burada. Ne çeşit günahtan bahsediyor? Fiziksel ölümden söz ediyor. Bazı Hristiyanlar günahlarından dolayı fiziksel ölümle yargılanır. Bunu Korintoslar'da görüyoruz. İnsanların bir süre sonra Tanrı'nın disiplinini anlamamalarına şaşırıyorum. Rabbin işinde çalışanlar var. Yaptıkları iş gelişmiyor ve bora batağına sürükleniyorlar. Belki Tanrı'nın yargılamak için harekete geçtiği, yaptıklarının onu hoşnut etmediği mesajının red olarak geldiğini düşünebilirsiniz. Kötü kişi yaptığı kötülükten döner de adil ve doğru olanı yaparsa yaptığı bu işlerle yaşayacaktır diyor 19. ayette. Tanrı yaptığı her şey de doğrudur. Eğer kötü biri Tanrı'ya dönerse Tanrı onu kurtarır. Ey İsrail halkı, Rabbin yolu doğru değil diyorsun. Her birinizi kendi yoluna göre yargılayacağım. Hezekiel 33 ayet 20. Tanrı'ya bağlı insanlar da sürgüne gönderildi. Tanrı'ya güvenenler de en kötü insanlar gibi götürüldü ve işte bu insanlar şikayet ediyor. Tanrı sanki adil değilmiş gibi görünüyor. Siz de, ben de değerli dostum, bu ilkeyi birçok şekilde yaşarız. Örneğin, bugün aşırı yolsuzluk, hortumculuk yapanlardan dolayı aşırı derecede vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Ben ne vergi kaçırıyorum ne de yolsuzluk ediyorum. Vergimi dürüst bir şekilde ve tam zamanında ödüyorum. Ama devletin, halkın parasını hortumlayanlar yüzünden ben daha fazla vergi vermek zorunda bırakılıyorum. Ya da aşırı oranda harcanan masraflar yüzünden yüksek vergi ödemek zorunda kalıyorum. Ulusumuzla özdeşleşiyoruz. Ve İsrail'deki iyi insanlar da uluslarıyla özdeşleştikleri için acı çekiyorlar. Ancak bunun dahası da var. Tanrı'nın ne dediğine dikkat edin. Ey İsrail halkı, Rabbin yolu doğru değil diyorsun. Her birinizi kendi yoluna göre yargılayacağım. Başka bir deyişle, her birinizi yargılayacağım. Ve dostum, kim olursanız olun, bir gün yargılanmak üzere Tanrı'nın önünde durmak zorunda kalacaksınız. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, işlediğiniz günahlardan ötürü o sizi yargılayacak. Ama kurtuluşunuzu kaybetmeyeceksiniz. Ancak kaybolmuş biriyseniz, Tanrı'nın üzerinde herhangi bir talebiniz olmayacak. O bunu yeni antlaşmada açıkça belirtti. 1. Petrus 3.12'de şu sözleri okuyoruz. Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır ama kötülük yapanlara karşıdır. Tanrı kötülerin dualarını işitmeyeceğini söylemiyor. Sadece doğruların dualarına kulaklarının açık olduğunu söylüyor. Bu da kurtulmamış birinin dualarını işitme sorumluluğu olmadığını ima eder. Kurtuluş için yakaran birinin dualarını elbette işitecek ve bu dualara yanıt verecektir Rab. Ama burada belirtilen nokta kurtulmamış birinin Tanrı'nın üzerinde herhangi bir talebinin olamayacağıdır. Kurtulmamış birinin bunun başıma gelmesine Tanrı neden izin veriyor diye sorduğunu duyduğunuzda o kişinin Tanrı'nın merhametiyle ilgili bir hakkının olmadığını bilirsiniz. Tanrı kaybolan bir dünyayı yargıladığı zaman doğrudur ve bazen bunun onun dünyasının başına geldiğini de unuturuz. Sürgünlüğümüzün 12. yılı diyor Hezekiel 33 ayet 21'de, 10. ayın 5. günü Yeruşalim'den kaçıp kurtulan biri yanıma gelip kent düştü dedi. Hezekiel, Yeruşalim'in Tanrı'nın ona söylediği gibi düşeceğini zaten söylemişti ama bununla ilgili bilgi ona henüz verilmemişti. Kentin düşüşüyle ilgili haber bu insanlara verildiğinde şaşıp kaldılar. Haberin etkisinden kurtulamadılar. Böyle bir şeyin olabileceğine hiç inanmadılar. Bu haberin getirildiği gün Hezekiel'in karısı öldü ve Tanrı aslında ona şöyle dedi. Karın için yas tutma. Bu insanların kentlerini reddettiğimi bilmelerini istiyorum. Yeruşalim'e sahip çıkmam gerektiğini düşünüyorlar. Yeruşalim'i yıkmayacağımı sanıyorlar. Günahı yargılayacağıma inanmıyorlar ama günahı yargılayacağım. İşte bu nedenle karın için ağlama. İnsanlar kentin günahından ötürü şimdi yargılandığını bilsinler. Kent düştü. Akşam Yeruşalim'den kaçıp kurtulan adam gelmeden önce Rabbin eli üzerimdeydi. Konuşamıyordum. Sabah o yanıma gelmeden Rab dilimi çözdü. Dilim açıldı, artık konuşabilirdim diyor 22. ayette. 24. bölümün sonunda Tanrı kanlı kent Yeruşalim'in düşeceğini Hezekiel'e bildirdi. Ondan sonra 25-33 bölümler ona Yeruşalim'le ilgili hiçbir peygamberlik vermedi. Yeruşalim yerine etraftaki uluslarla ilgili mesajını ona verdi. Şimdi 33. bölüme gelince Tanrı'nın artık Hezekiel'in Yeruşalim'le ilgili konuşmasına izin verdiğini görürüz. Ona Yeruşalim'le ilgili sana bazı mesajlarım var diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu İsrail'in viran olmuş kentlerinde yaşayanlar İbrahim tek kişiyken ülkeyi miras almıştı. Oysa biz kalabalığız. Ülke miras olarak bize verilmiştir diyorlar. Hezekiel 33, 23, 24. ayetler. İsrail halkı Tanrı'nın İbrahim'e tek bir kişiyken bile nasıl baktığını ve kendilerinin ne kadar kalabalık olduğunu anımsıyor. Tanrı'nın kendilerine de aynı şekilde bakmalarını bekliyorlar. Ama İbrahim'le kendi aralarında büyük bir fark olduğunu göz ardı ediyorlar. İbrahim Tanrı'ya inandı ve bu da onun doğruluğuna sayıldı. Oysa bu insanlar Tanrı'ya inanmıyor. Bu nedenle onlara de ki egemen Rab şöyle diyor. Eti kanıyla yiyor, putlarınıza bel bağlıyor, kan döküyorsunuz. Yine de ülkeyi miras almayı mı umuyorsunuz? 25. ayet. Tanrı onlara ülkeyi almanıza izin vermeyeceğim. Tanrı tanımazları ve putperestleri günahlarından ötürü bu ülkeden çıkardım ve siz onların yaptığı şeylerin aynısını yapıyorsunuz dedi. Ülkeyi ıssız, kimsesiz bırakacağım. Övündükleri güç son bulacak. İsrail dağları ıssız kalacak. Oradan kimse geçemeyecek diyor 28. ayette. İsrail ülkesi söz konusu olduğu zaman ben o kadar da heyecanlanmıyorum. O ülkeye gittiklerinde havalara uçuyorlar bazen. Yani bazı inanlılar İsrail ülkesine gittikleri zaman havalara uçuyorlar. Bazılarının davranışını görseniz neredeyse uyuşturucu aldıklarını sanırsınız. Heyecanla bu ülkeyi görmek ne harika bir şey diye çığlık atarlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ülke bugün bulabileceğiniz herhangi bir ülke kadar virane halinde ve değerli dostum ıssız. Bu ülke ıssız çünkü Tanrı'nın yargısı altında. Evet, İsrail ülkesi ıssız aslında çünkü Tanrı'nın yargısı altındadır. Susuzluk var. Birazcık sulasanız gül gibi açıyor ama yeterli suları yok. Su sorunu büyük bir sorun. Barış yok. Tanrı yalnızca insanları yargılamakla kalmıyor. Ülkeyi, yeri de yargılıyor. Sen ey insanoğlu, halkın duvar diplerinde, evlerin kapıları önünde senin hakkında konuşuyor. Birbirlerine haydi gidip Rab'den gelen sözün ne olduğunu duyalım diyorlar diyor 30. ayette. İnsanlar sarsılıyor ve şimdi Hezekiel'i dinlemek istiyorlar ama sonunu getiremeyecekler. Halk her zamanki gibi sana geliyor. Benim halkım olarak önünde oturuyor, sözlerini dinliyor ama dediklerini yapmıyorlar. Ağızlarıyla istekli olduklarını açıklıyorlar ama yürekleri haksız kazanç peşinde. 31. ayet. Dışarıda Rab'be dönüyor gibi görünüyorlar. Rab'bin söylediklerini işitmek istediler ama ona itaat etmeye hiç niyetleri yoktu. Bütün kiliseye ilginç bir vaaz dinlemeye giden ama işittikleri şeyin yaşamlarını değiştirmediği kişiler gibiler. Yakup'un mektubu şöyledir. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi kandırmış olursunuz. İşte Tanrı sürgündeki halka böyle diyor. Sözlerimi dinliyor ama dediklerimi yapmıyorsunuz. Sen onlar için güzel sesle sevgi ezgileri okuyan, iyi çalgı çalan biri gibisin. Sözlerini dinliyor ama dediklerini yapmıyorlar. Bütün bunlar gerçekleşince ki gerçekleşecek, aralarında bir peygamber bulunduğunu anlayacaklar. 32-33 ayetler. Yeruşalim şimdi Hezekiel'in peygamberlik etmiş olduğu gibi düştü ve halk da onun gerçek bir peygamber olduğunu biliyor. Onun kendilerine Tanrı'nın sözünü verdiğini bilmelerine rağmen itaat etmiyorlar. Dostum, inanmamak isteğe bağlıdır. İnsanlığın Tanrı'nın söylediklerini kabul edemeyecek kadar büyük bir mentalitesi yoktur. Gerçek sorun insanların günahlarından vazgeçmek istememelerinden çıkıyor. Hezekiel'in hizmet ettiği insanların sorunu da buydu. Hezekiel'in sözlerini dinlemek için istekliydiler ama işittiklerinin onlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktu. İnsanların şimdi Tanrı'ya döneceklerini sanırsınız ama bu olmadı. Tanrı Hezekiel'e şöyle dedi, kalabalıklar seni aldatmasın. Dinlemek için geldikleri doğru ama söylediklerine dikkat etmiyorlar. Sözün uygulayıcıları değiller. Senin sevgi, gelecek ve peygamberlikle ilgili konuşmalarını duymak istiyorlar ama bu konuşmalar onların yaşamlarını azıcık da olsa etkilemedi. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Benden uzakta. Yeruşalim'in düşeceğini söyleyen tek kişi Hezekiel idi. Sahte peygamberlerin hepsi bunun olmayacağını söylemişti. Söz gerçek oldu ve Yeruşalim düştü. Böylece Hezekiel gerçek bir peygamber olduğunu da ilan etmiş oldu.